Fırat Öykan Buğra ikinci bizimle birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar efendim. Biz bugün yine sizinle bir İstanbul sohbeti yapacağız ama hep söylüyoruz aslında İstanbul'la başlıyoruz da İstanbul'la sınırlı kalmıyoruz. İstanbul'la başlayan sohbet genelde onun dokunduğu, onunla değişen, onunla hareketlenen, renklenen her yere geçiyor.
Doğru, elbette.
Biz bugün biraz uzaklara, sınırımızın biraz dışına gidelim. Şu anda belki sahip olduğumuz uluslararası ilişkileri anlamak açısından da faydalı olacaktır. İspanyollar ve Türkler arasındaki, Osmanlı arasındaki ilişkileri konuşalım.
Evet, şimdi ben yakın tarihte İspanya'dan geldim. Bu İspanya seyahatinde Endülüs'e de gitme imkanı buldum. Endülüs çok kişinin hafızasına, hatırasına bazı şeyler çağrıştıran bir yer. İspanya zaten bir devletse Endülüs apayrı bir devlet gibi insanları...
Bir devlet mi, bir kültür mü? Nasıl kültür, görmek
lazım? Yani ayrı bir devlete gitmiş gibi oluyorsunuz. Kastım oydu. Apayrı bir kültür. Yemesi, içmesi, insanların tavırları, konuşmaları, lehçeleri, kılık kıyafeti, tipleri, coğrafya, bitki örtüsü, nehirler, şehirlerin yapısı, eski evlerin yapısı. Her şey Endülüs'te farklı. Ve Castilla denilen Madrid havalisine farklı. Barcelona zaten apayrı bir yer. Katalanların yaşadığı bir ülke. Dolayısıyla İspanya aslında üç ana ülkeden teşekkül ediyor. Üç farklı ülke bunlar. Katalanya, İspanya ve Endülüs. Bunu bariz olarak görmek mümkün.
Bu üçünün de İspanya için değeri farklı zaten.
Farklı. Şimdi Katalanya daha önce müstakil bir devlet olmamış ama... İspanya'dan ayrıymış. Sonra İspanyol hakimiyetine girdi. İspanya buna özellik vermişti, muhtariyet vermişti. Sonra bu muhtariyet kalktı, kaldırdı İspanya'da Franco rejimi. O devirde Katalanlar da vatan ve istiklal arzusu hiç sönmedi. Bunu neyle ifade ettiler? Dinleyicilerimiz bunu anlayacaklardır. Real Madrid-Barcelona maçları. Real Madrid, Madrid kraliyet demek. Yani İspanya'yı kasteder. Barcelona takımı ise Katalan istiklalini sembolize eder. Bayrağı bile Katalan bayrağıdır.
El Clasico.
Vaktiyle bunlar birbirleri maç yaparken aslında Katalanlarla İspanyollar mücadele ediyorlardı.
Yani aslında arkasında siyasi bir alışveriş mi var? Bir güç gösterisi mi var?
Yani bir güç gösterisiydi. Halkın bu Barcelona ve Real Madrid olan teveccühü de bundan neşet ediyordu. İsmail hükümeti de buna göz yumuyordu. İşte bu şekilde deşarj olsunlar. Çünkü Franco'nun malum 3F formülü vardır. Fiesta ve futbol. 2F formülü. Fiesta ve futbol İspanyol halkını uyutma yollarından sayılıyor.
3. F Meksika'ya geçince
Meksika gelecek. Meksika'ya gelecek. Bu 2F formülüyle buna müsamaha etmiş Franco. Şimdi orası da apayrı bir memleket. Zaten Katalanca konuşuluyor. Her yer Katalan. Yazılır levhalar, mektepler Katalanca, televizyonlar Katalanca.
Bu bir ayrım mıdır İspanya için?
İspanyollar artık ayrım olarak görmüyorlar çünkü Katalanlar İspanyollardan daha zengin. Yani mesela şimdi bizde de aynı benzer problemler var. Aynı değil ama benzer problemler var. Şöyle ki bizdekiyle çok benzer değil. İspanya'da Katalanlar daha önce İspanya'dan ayrıydı. Kürdistan bir kere Osmanlı Devleti'nde ayrı olmadı. İkincisi Katalan ülkesi çok zengindir İspanyollara nazaran. Bizde tam tersidir. Dolayısıyla böyle bir farklılık var ama Katalanlar öyle veya böyle milli şuurlarını yaşatmak istediler. İspanya'da inadına buna mani oldu. Hayır, Katalanca konuşmayacaksınız, Katalan demeyeceksiniz, Katalan'dan bahsetmeyeceksiniz dedikçe Katalanlarda milli şuur daha keskinleşti. 75'te Franco ölüp İspanya demokrasiye geçince Katalanlar bağımsızlık iddiasında bulundular. Madrid'de dedi ki siz bağımsız olmayın. Biz beraber olalım ama size biz muhtariyet verelim. Çok geniş bir muhtariyet. Kendi parlamentoları var, reis cumhurları var, hükümetleri var. Ayrı kanunları var. Dediğim gibi mekteplerde Katalanca öğreniliyor. Televizyonlar Katalanca.
Sınır?
Sınırları yok. Barcelona ve çevre. Sınır yok tabii ki. Zaten Avrupa'da sınır diye bir şey yok artık.
Yok, hayır. Yani kendi aralarında.
Ama tabii eskiden. Tabii şöyle. Şimdi İspanya bölgelerden teşekkül ediyor. İşte Castilla bölgesi var, Aragon, Endülüs bölgesi var. Bir de Katalunya bölgesi var. Katalunya bölgesi Katalan halkın yaşadığı yeri ifade ediyor. Tabi orada İspanyollar da var ama az sayıda. Katalanlar 9 milyon nüfus. Yani İspanya'da bir hayli çok. İspanya nüfusu 50 milyon. Yani neredeyse 5'te birinden biraz azı Katalandır. Farklı bir ırktır. Dinlere aynı olmakla beraber. Şimdi İspanya'nın bizim için ehemmiyeti bir kere tarihte en çok münasebette bulunduğumuz memleketlerden bir tanesi. Osmanlı Devleti'nin klasik devri için söylüyorum. İkincisi de daha belki bizim için mühim olan, yani Türk tarihinin de ötesine geçip İslam tarihi için ehemmiyet olan İspanya 700 yaklaşık 8 asra yakın bir zaman 5, 6, 800 yıl 800 yıl neredeyse İslam toprağı olmuştur.
Bu çok enteresan. Evet. Avrupa'da bir İslam toprağı.
Yani bu kadar olan olmamıştır. Ya başka İslam toprakları da var. Bu kadar 800 yıl İslam toprağı olan bir başka toprak yok. Mesela Balkanlar bile öyle değil. Ve burada çok büyük alimler yetişmiş, medreseler olmuş, ilim, fen çok gelişmiş. Bütün dünyaya, Avrupa'ya medeniyet, fen, teknik, ilim Endülüs'ten, İspanya'dan yayılmış. İspanya kültüründe bu Arap Müslüman devrinin çok mühim tesiri var. Eskiden tabii bu Arap hakimiyeti, Müslüman hakimiyetini İspanyollar yıktığı zaman çok acımasız davrandılar. Ama şimdi artık İspanyollar bunu bir İspanya tarihinin safhası olarak görüyorlar. Ve Müslümanlara ait eserleri büyük bir titizlikle, kıskançlıkla, hassasiyetle muhafaza ediyorlar.
Şimdi ona bir parantez açmak lazım. Çünkü bu çok kolay anlaşılabilir bir şey değil aslına bakarsanız. Sadece maddi eserler mi var kalan acaba? Yoksa başka tesirleri de var mı? Evet. 800 yıldan bahsediyorsunuz. Evet, insanların genlerini değiştirebilecek bir süre neredeyse.
Doğru. Hazreti Peygamber'in vefatından daha 100 yıl geçmeden Müslümanlar İspanya'daydılar. Hadise meşhurdur. Tarık bin Ziyad isminde berberi bir kumandan gemilerle karşı tarafa geçiyor. İspanya'yı fethe başlıyor.
Hatta ne buluyor? Gemileri... Ne buluyor karşısında? Nasıl bir İspanya?
Karşısında dağınık bir mukavemet. İspanya o zaman daha İspanya devleti yoktur. Yani bunu da söylemek lazım. Yani İspanya diye bir devlet yoktur. İspanya Hristiyanların hakimiyetinde bir devlet değildir. Dağınık ama Hristiyan asıllı, dağınık nüfusların yaşadığı bir yerdir.
Bir devlet, bir sınır var mı yoksa?
Orası Roma İmparatorluğu'nun parçasıydı. Hı-hı. Roma İmparatorluğu yıkılmıştı. Avrupa'da bir anarşi hüküm sürüyordu. Barbarlar yukarıdan aşağı inip çeşitli devletçikler kurdular. İspanya'da da irili ufaklı Got krallıkları vardı. Gotlar bir Cermen kavmidir, Almanlar gibi. Got krallıkları vardı. Bunlar güçsüzdü, gayrimedeniydi, fakirdi, teknikten mahrum idiler ve dağınık idiler. Müslümanlar tabii daha güçlü, bir taptaze bir ruhları var.
Ciddi bir medeniyet farkı da var aslına bakarsanız karşılaştıklarında.
Çok fark vardı.
Yani bu kadar uzun yıllar kalmanın ve belki de kolay yerleşebilmenin sebebi önemli buydu. Sebebi bu.
Yani İspanya'yı girdiler, yakıp yıktılar. İspanya'da muazzam bir Roma medeniyeti vardı ve öyle bir şey yok. Bunun altını çizmek lazım. Nasıl Osmanlılar Balkanlara istila ettikleri zaman Balkanlarda ciddi bir devlet, ciddi bir gelenek, ciddi bir kültür kalmamış. Köyler boşalmış, şehirler boşalmış. Yaşayan insanlar nim medeni, yarı medeni halde yaşıyorlarsa ki bunu tarihçiler söylüyorlar. Bundan dolayı bu istilalar barbar hareket olarak değerlendirilmiyor. Barbar hareketi var olan bir medeniyeti yok etmek, yıkmak demektir. Bunun tarihte misalleri görülmüştür. Moğolların İslam dünyasında yaptığı veya Cermenlerin Roma İmparatorluğuna yaptığı bir barbar istilasıdır. Ama bu bir barbar istilası olmamıştır. Bunun altını çizmek lazım. İspanya darmadağın bir ülkeydi. Arapların o yeni Müslümanlığın getirdiği coşku, heyecan, taptaze bir ruhla ve güçlüydüler. Emevi İmparatorluğu dünyanın en güçlü devletlerinden birisiydi asrında.
Hep söylediğimiz işte İslamiyet'in gerçek anlamını fark edip yaşayan insanlar. Evet, yani o yüzden de ciddi birer örnek gidiyor karşılarında.
Bunlar hem dinde, yani dini mevzularda hassas, hem bilimde, fende, teknikte ve medeniyette, kültürde çok ileri safhalıdır. Bu çok mühim bir husustur. Yani bunu sadece askeri cengaverlik olarak görmemek lazım. Askeri cengaverlik zaten buna bağlıdır. Yani bu olmayan bir yerin askeri cengaverliği çok kısa sürer. Vurdu kırdığıyla geçer. İspanya'ya geçtiler. Tarık bin Ziyad'ın hadisesi meşhur. Gemileri yaktığı rivayet edildi. Askerlerin geriden ümidi olmasın diye. Ve gemileri yakmak tabiri de tabir olmuştur. Tarık bin Ziyad İspanya'yı fethetti ve Kuzey Afrika valisi olan Musa bin Nusayr, ki onun da fethettiği yeri var, İspanya valisi oldu. Emeviler burayı bir vilayet olarak idare ettiler ve ehemmiyet verdiler. Çünkü İspanya halkı Müslüman olmayan başka bir kıtada, arada deniz olan, ki Arapları bu denizin varlığı çok ürkütmüştür, bir topraktı ve diğer kültürlere yakın. Mesela İspanya Suriye Müslüman oldu büyük çoğunluğu. Irak Müslüman oldu. Mısır Müslüman oldu. Yani
kolay bir iletişim.
Kolay bir, ama İspanya öyle değildi. Onun için İspanya'ya hep her zaman ehemmiyet verdiler ve İspanya'nın fethini mühimsediler. İspanya'ya geçtikleri zaman Müslümanlar, İspanya'da ciddi şehir yoktu. Mesela Madrid diye bir şehir yoktu. Madrid Müslümanların karargah kurdukları yerde, daha sonra Hristiyanların kurmuş oldukları Mecrid adında bir yerdir. Orada kurdukları bir şehirdir. Yani orada Yahudilerin kurduğu şehirler vardı. Enteresandır. Granada, yani Granada, Toledo, yani Tule, Yahudilerin kurduğu şehirlerdi. Yahudiler nereden geldi diyeceksiniz. Yahudiler her yerde. Yahudiler Araplardan daha önce Roma İmparatorluğu zamanında İspanya'ya geçmişlerdi. Gözden Irak, burada bize kimse bir şey yapmaz diye.
Bir de o dönemde mümkün olduğunca zaten var olan şehirlerin dışında kalmayı evet, tercih etmiş Yahudiler.
Ve buralarda şehirler kurarak yaşamışlar. Bu da mühim. Yani İspanya'da hatırı sayılır bir Yahudi nüfusu vardır. Ve bu Yahudiler ticaret ve sanata hakimdirler. Müslümanlar geldiğinde Hristiyanlar fevkalade gayrimedeni, Yahudiler medeni bir hayat sürüyorlardı İspanya fethedildiğinde. Müslümanlar her zaman olduğu gibi bu işte Müslüman devletlerini ve Osmanlıları Avrupa emperyalizminden ayırır. Fethettikleri yeri bir sömürge, iliğine kadar sömürecekleri, tabii kaynaklarını yiyip içecekleri bir yer olarak görmezler. Vatan olarak görürler. Zaten böyle bir yer fethetmek caiz değildir. Yani bir yeri ganimet için, para için fethetmek caiz değildir. Maksat İslamiyet'te cihat, bir yere İslamiyet'in hükümlerini ulaştırmak demektir. Duyurmak demektir. Ganimet için, mal için, esir almak için, hakimiyet için, ben buranın hakimiyim desinler için fetih olmaz. İspanya'yı da ki o zamanki adı İberya'dır. İspanya'yı da Araplar bir vatan olarak görmüşler. Buraya yerleşmişler, yurt tutmuşlar ve burada aynı diğer İslam beldelerinin havasını yaşatmışlardır. Şehirler İslam şehirleridir. Camiler, mescitler yükselmektedir. Etrafında medreseler yükselmektedir. Ve birkaç asır geçmeden İspanya İslam dünyasının en parlak beldelerinden birisi olmuştur. Bunda tabii iklimin müsait olmasının da mühim bir rolü var. Tabii ki Kuzey Afrika'dan ve Orta Doğu'dan daha çok su kaynaklarına sahiptir İspanya. Arazisi düzdür ve verimlidir. Ticaret yapma imkanı vardır. Ve devamlı Avrupalılara yani gayrimüslimlere hudut olduğu için devamlı cihat ruhu, memleketi savunma ruhu orada tazedir. Bundan dolayı İspanya diğer Müslüman beldelere benzememektedir.
Peki şimdi adım adım gidelim biz biraz daha tabii geçmiş programlarda farklı kültürlerden konuştuk ama belki Endülüs'ü bu kadar derin ilk defa konuşuyoruz. Bir kere çok kısa bir süre içinde ciddi bir değişiklikten bahsediyorsunuz. Bu demek ki oradaki halkın da bu değişikliğe uyabilecek bir potansiyeli var. İkincisi Endülüs deyince orada zaten Müslüman olmayan bir halkın olduğunu söylediniz. Onlara Müslümanlık mutlaka yaşam biçimi olarak örneklenmiştir. Ama zorlama, Müslüman olma konusunda baskı, teşvik vesaire. Orada bir Müslüman halk oluşturulmuş mu? Evet. Ya da göç?
Evet. Şimdi bu bugünlerde de günümüzde de çok spekülasyonu yapılan bir mevzudur. Müslümanlar gittikleri yerdeki insanları Müslüman olmak üzere zorladılar mı? Yani insanlar kılıç zoruyla mı Müslüman oldular? Şimdi bir kere teorik olarak şunu bilmek lazım ki İslam dini, yani Kur'an-ı Kerim, İslam dininin temel kaynağı, dinde zorlama olmayacağını açıkça emretmektedir. Bu şu demektir, insanlar zorla Müslüman olmaya zorlanamaz. Bunun için tehdit edilemez. Savaş yapılırken bazı insanların ölmesi, esir alınması mümkündür. Esaretten kurtulmak için teslim olmadan önce Müslüman olmaları mümkündür. Yani bu korkuyla Müslüman olmaları mümkündür.
Yani o anda ben kelime-i şehadet getirip evet, Müslüman olabilirim. Evet. Ama bu benim o andaki davranışımın sonra devam edeceğinin garantisi
manasına
midir?
Manasına gelmez. Evet, yani sonra da Müslüman olarak mı devam edecek yoksa gizli din mi taşıyacak? Bu demek değildir. Onu bilemeyiz insanların kalbini. Ama bu da olmuştur. Yani fetihten önce insanlar harbin mağlubiyetle biteceğini anlayınca Müslüman olarak teslim olmayı tercih etmişlerdir. Çünkü bu onlara bazı avantajlar sağlar. Muharipler esir alındıkları zaman ya öldürülürler, ya köle yapılırlar, ya fidye karşılığı serbest bırakılırlar. Şimdi Müslüman olarak teslim olursa hem ölümden kurtulur hem kölelikten kurtulur. Bu onun için büyük bir avantajdır. Böyle şeyler olabilir ama bunlar lokal hadiselerdir. Bunu kılıç zoruyla insanlar Müslüman oldu diye yorumlamak yanlıştır. Zaman içinde İspanya'da Müslümanların süperioritesi, güçlülüğü, zenginliği sebebiyle yerli halkın özenerek ya bak bunlar bizden daha üstün bir seviyede, sosyal seviyede biz de bunların dinine girelim demesi de mümkündür. Zaten dinlerin yayılmasında çok çeşitli amiller vardır. Onlardan bir tanesi de üstün kültüre özenmedir. Nasıl bugün günümüzdeki insanlar Amerikan gençliğinin ne özeniyor, Amerikan gençliği gibi giyiniyor, konuşuyor, müzikler dinliyor, Hint gençliği gibi düşünen yok. Veya Malezya gibi veya Ghana gibi düşünen yok. Üstün kültür her zaman hakimiyetini gösterir. Nasıl Türkçe'de Farsça kelimeler çoktur. Çünkü Farslar daha o zaman için üstün bir kültürdür. O zaman da İspanya hakim olan Müslümanları gibi olmak istemiş olabilirler. Hı hı. Ama bunları lokal değerlendirmek lazım. Netice İspanya'da kılıç zoruyla Müslüman olduğu söylenen bir grup yok. Ancak İspanya'da diğer ülkeler kadar olmasa da Suriye gibi, Irak gibi İspanyollardan, yerli halktan diyelim, İspanyol ismi sonradan teşekkül etti. Yerli halktan Hristiyanlığı bırakarak, hatta animist olanlar da vardı, böyle hiçbir dine mensup olmayan putperest gruplar da vardı. Müslümanlığı seçenler vardır. Bunlar ilk zamanlarda hatırı sayılır bir çoğunluktaydı. Toledo mesela, Toledo Madrid'e yakın bir şehirdir. Çok güzel bir şehirdir. Vaktiyle baş şehirdi İspanya'nın. Toledo Müslümanlarının ekserisinin bu kimselerden, yani İspanyol asıllı Müslümanlar olduğu söyleniyor. Bunlar zamanla Araplaşmış fakat İspanyol aslını, orijinini de her zaman muhafaza etmiştir.
Ne enteresan bir sentez.
Evet. Çünkü yerli halk olduğu için, nasıl ki Berberiler yerli halk asli hüviyetini muhafaza etmişler, Müslümanlar ama Berberiler, burada da yerli İspanyollar varlıklarını, hatta zaman zaman Araplara karşı bir üstünlük iddiasında da bulunmuşlar. Yani biz buranın yerli halkıyız, işte idareci bizden olsun. Ve halifeler zaman zaman bu teklifleri kabul etmiş, zaman zaman kabul etmemiş, isyanlar olmuş, böyle şeyler de yaşanmış. Yani bu İspanyol Müslümanlarının böyle bir kendilerini
farklı
görme ve kabullendirme şeysi de olmuş. Şimdi İspanya'nın tarihini anlatacak değiliz burada. Ama 700-800 yıl Müslümanlar burada İspanya'nın tamamında değil. Biliyorsunuz Pireneleri geçtiler, Fransa'ya geçtiler. Fransa'da Charles Martel adında bir Frank komutan tarafından yenildiler. Rivayete göre öncü kuvvetli yenilen. Rivayete göre hiç yenilmediler. Ordu komutanı keşif sırasında öldürüldü. Bunun üzerine Müslümanlar geri çekildiler. Ve Fransa'yı fethe değer bulmadılar.
Fethe değer bulmadılar.
Evet, o zaman için burası bataklıklar ve ormanlarla kaplı bir yerdi. Araplar için bu çok cazip bir fetih değildi. İspanya ile iktifa ettiler. Zaten İspanya elde tutmak zor. Fransa'yı geçmediler. Ama Korsika, Sicilya, Sardinya, bunlar Müslümanların eline geçti. Balear, bunlar Müslümanların eline geçti. Tabi İspanya'da Müslümanlar hep aynı kalmadılar. Zaman içinde güçsüz düştüler. Birbirlerine düştüler. Müslümanların en büyük zaaflarından bir tanesi de budur. Birlik beraberliği her zaman muhafaza edememek. Her şehir ayrı bir sultanlık oldu ve bunlar birbirleriyle mücadeleye giriştiler. Bundan da tabi Hristiyan krallar istifade etti. Papa'nın da teşvikiyle toplanan Avrupalılar 13. asırda Müslümanları Las Navas Savaşı'nda yendiler. Bunun üzerine artık İspanya'da Müslümanların yıldızı inişe geçti. Fakat bu iniş yaklaşık 1210'dur bu savaşın tarihi. Demek 500 sene sonra fetihten gene bir 350-400 sene devam etmiştir bu inişten sonra. Müslümanlar devamlı gerilemişlerdir Afrika'ya doğru ve en son Granada ve etrafı kalmıştır. O da Kastilla ve Aragon adında iki İspanya'daki iki devletin birleşmesi neticesinde Granada da ortadan kalkmıştır. Peki Müslümanların İspanya'daki hakimiyeti ortadan kalkmış da Müslüman kültürü İspanya'dan silinmiş midir? Hayır. Bir kere hatırı sayılır bir Müslüman nüfus İspanya'da yaşamaktadır. Kastilla ve Aragon Granada'yı fethedince bunlara dediler ki biz sizin dininizde, kültürünüzde serbest bırakacağız. Nasıl ki şimdiye kadar siz Hristiyanlara ve Yahudilere böyle bir tesamuh, böyle bir tolerans gösteriyordunuz. Biz de bundan sonra size tolerans göstereceğiz fakat Yahudilere göstermeyeceğiz. Yahudiler ya vaftiz olurlar,
neden?
Ya ölürler de. Çünkü Yahudileri sevmez Hristiyanlar.
Sadece bu yüzden.
Evet. Yahudiler ticaret ve ekonomi elinde tutan insanlardır. Bundan dolayı Hristiyanların onlara gıcığı vardır. İkincisi İsa Aleyhisselam'dan kalma bir tarihi düşmanlık vardır. Öne atılan budur ama esas o bir gıcık tabirini onun için kullandım. Esas odur, o ekonomik hayat hakimiyet. Onun için Avrupa'nın her yerinde Hristiyanlarla Yahudiler birbirlerini hiç sevmezler. Bunu Kur'an-ı Kerim'de tasvir ediyor. Bunun üzerine tabii işin Osmanlılarla alakalı olan kısmı başladı. Yahudiler nasıl gidecekler İspanya'dan? Bu mümkün değil. O zaman Akdeniz'e hakim olan Osmanlılar, tam manasıyla değilse bile büyük ölçüde hakim olan Osmanlılar, Osmanlı tahtında Sultan II. Bayezid var. Şimdi diyeceksiniz ki niçin Osmanlılar Endülüs'e yardım etmediler? Bu kolay bir şey değil. Çok uzak bir coğrafya. O kadar güçlü bir donanmamız yok. Ve bütün Avrupa'yı karşımıza alarak İspanya'yı korumamız mümkün değil. Ancak dolaylı olarak yardımlarda bulundular. Bu yardımların ilki İspanya Yahudileri hakkında oldu. Osmanlı gemileri İspanyol Yahudilerini Osmanlı ülkesine taşıdılar. Bir kısmı Kuzey Afrika'ya ama büyük çoğunluğu Selanik, İzmir ve İstanbul'a yerleştiler. Osmanlı ülkesindeki Yahudilerin ekserisi İspanya Yahudisidir. Bunlara Seferat veya Sefardim derler çoğulu. Seferat İspanyol, İspanya demektir İbranice. Sefardim Yahudileri, Yahudilerin en zengin, en liberal, en kültürlü kısmıdır. Çünkü İspanya Yahudileri de tarihte zaten en ileri medeniyet seviyesine sahip olan Yahudilerdi. Hatta Yahudilerin şeriatını, inanç sistemini kuran meşhur Maimonides, Musa bin Meymun İspanyalıdır, Kurtubalıdır. Hatta heykelini dikmişler, heykelini orada gördüm ben Kurtuba'da. Musa bin Meymun, Maimonides veya Rambam derler. Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife Müslümanlar için neyse, Maimonides de Yahudiler için odur mühim bir şahsiyet. İspanyollar onun heykelini dikmişler, yani o buralı diye. Yahudiler dünyanın her yerinden onun yaşadığı yeri, mahalleyi, evi ve heykelini ziyarete geliyorlar.
Kısa bir araya gidelim, sonra tekrar devam edelim. Özellikle o kültürün bugünkü yansımaları, İspanya'da sokaklarda dolaşırken Endülüs kokusu, tadı, rengi nedir? Birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Twitter'dan da Hulya Aksu Duzgun'u takip ederek bu programa ait notları bulabilirsiniz. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bir yandan bizi takip ediyorsunuz. Twitter üzerinden Hulya Aksu Duzgun'u, bir yandan da programı dinliyorsunuz. Endülüs dediğimiz zaman tabii enteresan bir karmadan bahsediyoruz belki. Bu enteresan karma bize şekil olarak çok yabancı gelmeyebilir. Yani İspanyollar ve Araplar aslında fizik olarak birbirinden çok farklı değiller herhalde.
Değiller. İspanya'da gezdiğiniz zaman Akdenizlilerdir. Türklere daha da çok benzerler. İspanyollar ve Portekizliler tip olarak mesela bir Almanya gibi ve İsveç gibi, İngiltere gibi değildir. Yani sokaktaki insanlar Türklere çok benzer. İtalyanlar da öyledir. Cana yakın insanlardır. Yardımsever insanlardır. Mütevazi insanlardır. Bu bakımdan Akdenizli hususiyetleri taşırlar ve Türklere benzerler. Bizimle ortak hususiyetleri daha fazladır.
Fizik olarak biz birbirimize benziyoruz. İtalyanlar da öyle galiba değil mi? İtalyanlar, Türkler, İspanyollar birbirlerine bir hayli benziyorlar.
3F formülü Fado, Fiesta, Futbol, Franco'nun değil, Salazar'ın formülüydü. Fado Portekiz işidir. Portekiz şarkılarıdır. Franco'nunki Futbol ve Fiesta. Bir de Şili'de bir diktatör vardı. Onun da öyle. Yani bu F'ler, Fiesta, Fado ve F'den üretilmiş pek çok kelime vardı İspanyollarda. İspanyol uluslarını, milletlerini uyutma formülü olarak kullanılmıştı.
Dünyada da zaten anlatılırken hani hep öyle söylenir. Bununla uyuttular ama onun dışında Fado, bir diktatörlük devam
Fado,
etti.
Fado Portekiz'in milli müziğidir. Daha ziyade gemici hanımlarının söylediği bir
açılıyor kocası.
Acıklı bir ağıttır ama şimdi artık herkes söylüyor. Hatta ben Portekiz'e gittiğim zaman Porto'da bu kadınların ağıt yaptığı Forte de São Paulo diye bir kale var. Portekiz'in en ucundaki kaledir.
Denize en yakın.
Atlas Okyanusu'nun en yakın kaledir. Oraya otururlarmış Portekizli kadınlar. Bu Fado'yu söylerlermiş. Portekiz'de de nereye gitseniz zaten Fado'dur. Ha, Flamenco. Şeyinki Flamenco. Franco'nunki. Flamenco, Fiesta, Futbol. Salazar'ınki Fado, Fiesta, Futbol. Onlarda da fiesta vardır. Her gün bir fiestadır. Kiraz fiestası. Eğlence. Fiesta eğlence demek. Festival şimdiki, yani. Evet. Festival. Futbol malum. Onun için İspanyollar çok ileri.
Ama hem günlük fiestaları var. Siestaları var.
Hem bir de fiestaları var. Haftalık fiestaları var. Yani öyledir. İspanya'da zaten.
Tek için yaşıyorlar.
Evet, biraz ağırdırlar. Mesela bir dükkana girersiniz, tezgahların size, kasiyerin size hizmet etmesi saatler sürer. Lokantadan bir saatten önce çıkamazsınız. Taksiler öyledir, arabalar öyledir. Yani bir şey anlatırken ağır kanlılar, çok ağır kanlılar.
Hiç de beklenen bir şey değil, değil. Akdeniz insanı.
Akdeniz ama sıcak memleket. Sıcak memleket, ondan onun tesiri var. Belki biraz Arap tesiri var. Yani tabii bu öğlen uykusu mesela Araplardan gelmedir. Öğlen uykusu İspanyol malı değildir, Avrupa'nın hiçbir yerinde yoktur. Araplardan gelmedi. Mesela Arap tesiri dedik. En mühim Arap tesiri bu. Şimdi sözümüze geri dönelim. Yahudiler gittiler İspanya'dan. 15 sene tahammül etti Hristiyanlar Müslümanlara. Aa dediler, biz vazgeçtik, pişman olduk size hürriyet verdiğimize. Ya dedi, biz böyle hoşlanmıyoruz dediler, Müslümanlar aramızda sarıklı marıklı geziyorsunuz, camiler mamiler. Ya dediler, Hristiyan olursunuz, bizim gibi vaftiz olursunuz, size bu imkanı veriyoruz. Ya memleketi terk edersiniz ya ölürsünüz. Bir kısmı memleketi terk etti. Afrika'ya geçtiler, Fas'a geçtiler. Bir kısmı dağlara çıkıp savaştı. Bir kısmı ise dedik ya bu böyle devam etmez. Hükümet yasağı 3 gün sürer. Biz vaftiz olalım. Hristiyan görünelim. birkaç sene sonra gene eskiye döner dediler.
Osmanlı'da da bunun evet, tersi örnekleri var.
Tersi var. Fakat bir müddet sonra Hristiyanlar Engizisyon vasıtası bunları takip ettiler. İşte domuz eti yiyorlar mı, yemiyorlar mı, sünnet oluyorlar mı, olmuyorlar mı, namaz kılıyorlar mı, ezan okuyorlar mı? Bunları takip ettiler ve artık bir iki veya üç nesil sonra bunlar artık tamamen Hristiyanlaştı. Bu Hristiyanlaşanlara Morisco adını veriyor İspanyollar. Morisco Moro'dan bozmadır. Mağripli demektir. Faslı. Yani Müslüman asıllı. Diğerlerine Marano dediler. Yahudilere gene daha alçak bir tabir verdiler. Domuz demektir. Yani onlar domuza çok karşı olduğu için Yahudiler. Onlardan Hristiyan olanlara Marano dediler. Gene Müslümanlara Morisco diyerek daha nötr bir tabir. Bu Moriscolar İspanya'nın her yerinde vardır. Ve bu Moriscoların varlığı İspanya'ya derinden tesir etti. Bir kere İspanya devleti çok gayrimedeni bir devletti. Müslümanlar medeniydi. İspanyollar Arapların bütün müesseselerini tevarüs ettiler. Miras olarak aldılar. Nasıl Cumhuriyet kurulduğunda hazır bir devlet vardı. O devletin bütün müesseseleri üniversitesinden nüfus dairesine kadar Cumhuriyet hükümeti tarafından miras alınmışsa Kastilya ve Aragon Krallığı yani İspanya yeni kurulan İspanya'da Arapların müesseselerini aldılar. Bugün bile mesela İspanya'da hakimlere alkade derler. El kadı, kadıdan bozmadır. Şehirlere almadina, kasabalara el kazaba derler. Saraylara alkazar derler, el kasır demektir. Pek çok coğrafi isim Araplardan kalmadı. Mesela Vadi el Kebir, Kadal Kibir olmuştur. Arapların verdiği isimleri kendi fonetiklerini uydurmuşlardır. Arap yemeği, mutfağı İspanya'ya ciddi şekilde tesir etmiştir. İspanya mutfağı ne İtalya'ya ne başka Akdeniz ülkelerine benzer. Afrika'ya benzer. Safranlı pilav vardır mesela. Afrika'ya benzer. Salçalı, baharatlı yemekler vardır. Tiplerinde bilhassa Morisco asıllı olanlar ki böyleleriyle tanıştık. Bunlar İspanyollara da pek sıcak bakmazlar. Yani atalarını zorla Hristiyanlaştırdıkları için, atalarını zulmettikleri için İspanyolları pek sevmezler. Hatta bir arkadaş Kurtuba'da bir dükkancıya sen demiş kiliseye gitmiyor musun? Ben demiş kiliseye gitmem. Ama demiş seviyorsun kiliseyi. Hayır demiş sevmem. Neden sevmezsin? Sen demiş İspanyol. Hayır ben Morisco'yum demiş. Ben hiçbir dine yakınlık duymam. Atalarımın başına demiş çok kötülük geldi din yüzünden. Yani Müslüman oldukları için onlara kötülük yaptılar demek istiyor. Ben hiçbir dine mi? Böyle de insanlar var. Hala o hüviyetini muhafaza eden ve diğer İspanyollar. Bunların kiliseleri bile farklıdır Morisco'ların. Mahalleleri farklıdır. İnsanlar bilirler yani bir İspanyol bu Morisco. Bu Morisco olmayan İspanyol birbirinden ayırt edebilir. Şimdi artık bu kalmadı ama yakın zamana kadar, 50'li yıllara kadar bunu ayırt etmek mümkün idi. Bu Moriscolar kılık kıyafette yani İspanyol'un müziğinde, danslarında tesiri vardır. Mahalli halkın kıyafetinde Arapların ciddi tesiri vardır. Müesseselerinde Arapların tesiri vardır ve en mühimi İspanyol sanatında ciddi bir şekilde Arapların tesiri vardır. İspanyol mimarisinde ciddi bir şekilde arabesk üslubu görmek mümkündür.
Sadece kıyı İspanya'da mı? Güneyde
ama içeriye kadar tesir etmiştir. İspanya bir bütündür. İçeriye kadar tesir etmiştir. Madrid'e de gittiğiniz zaman binalarda az da olsa güneye indikçe çoğalır, kuzeye indikçe azalır. Arabesk, kemerli kapılar,
yuvarlak
pencereler, sütunlar, yuvarlak binalar, yüksek tavanlı geniş salonlar bunlar mutlaka avlu. Sofa evlerde, içinde havuz. Bu kültür Arap kültürüdür. Ve mutlaka taş duvar işlemeleri. Bütün binalarda ev olsun, resmi daire olsun bunlara mudehar diyorlar. Mudehar yani şeylerden kalma bir sanat stilidir. Çiçekler, işlemeler. Hatta inanır mısınız Elhamra ve diğer saraylarda Araplardan kalma işlemelerin üzerinde ayet-i kerimeler yazılıdır. Hadis-i şerifler yazılıdır. Mesela Elhamra Sarayı'nda en çok rastlanan tabir la galibe illallah. Allah'tan başka galip kazanan yoktur. El izzetü lillah, izzet, büyüklük Allah'a mahsustur gibi sloganlar demeyelim de yazılar var. Bu yazılar ne olduğu bilinmeden başka İspanyollar tarafından yapılan binalara da aktarılmıştır nakış olarak.
Sadece bir süsleme gibi görülür.
Bu da mı Morişlerden, Moriscolardan yani Araplardan kalma diye sorduğunuz zaman yok diyorlar. Bu yeni yapıldı. Niye? İşte bizim mudehar şeysi diyorlar artık bu. Sanat tarzı olmuş. Bir sanat tarzı olmuş. Ve İspanya'nın
ama
her
tarafında. Ama gocunmuyorlar bundan.
Hayır. Şimdi efendim tabii eski zamanlarda Araplardan yeni aldıkları zaman çok camileri yıkmışlar. Çok insanlar öldürmüşler. Köyleri harap etmişler. Ama son zamanlarda artık dediğim gibi aynı ben bir de benzerini Macarlar'da gördüm bunun. Yani Araplar İspanya tarihinin mühim bir parçasıdır ve biz çok mühim şeyleri Araplardan öğrendik. Yıllarca mesela İspanya Devleti'nin yazışmaları Arapça yapıldı. Üniversiteleri Kurtuba Üniversitesi, Granada Üniversitesi, Granada Üniversitesi faaliyete devam etti. İspanyol gençleri burada okudular ve dil Arapçaydı. 150-200 yıla yakın Arapça orada tahsil dili olmaya devam etti. Aslında, kültür dili olmaya devam etti.
Aslında o konuya değineceğiz biz Endülüs deyince tabii sanatı, coğrafyayı, yemeği, kültürü nasıl değiştiğini, uykuyu, uyanmayı konuşuyoruz ama belki de asıl uyanışı evet. Bilimde konuşmak
tabii,
lazım.
Orası en mühim olan odur. Yani İspanya'daki o uyanış, Araplardaki uyanış, o astronomide, fizikte, fende, tıptaki bu biliniyor. Bunlar efsane değil.
Hala o zaman yazılan evet. Kitapların okutulması evet. Da belki.
Ve o zaman Avrupa'da da uyanık kimseler İspanya'ya gidip tahsil görmüşlerdir. Kurtuba Üniversitesi Avrupa'nın en eski üniversitesidir. Ve bu üniversitede çok Avrupalı tahsil görmüştür. Papalardan burada okuyanlar varmış aklıma gelen. İkinci Silvester burada okumuştur 9. asırda ki papa. Kurtuba'dan mezundur. Yani Kurtuba Üniversitesi çok ciddi bir medresedir.
Yani bu aslında bilimin dini olmadığını
bilimin
gösteriyor.
Dini olmaz. Bilimin dini olmaz. Bilimin İslamileştirilmesi, dinileştirilmesi olur fakat dini olmaz. Dinileştirmek şu demektir. Bilimle din arasındaki görünüşteki tenakuzları ve tezatları gene bilimin yardımıyla ortadan kaldırmak mümkündür. Çeşitli yorumlarla. Ama bilim ayrı bir şeydir. Bilim evrenseldir, üniverseldir. Onun dini olmaz. Ve burada da her... Sonra bir de şu var. Yani İslami ilimleri de öğrenmiş Avrupalılar. Yani bir milletin size düşman olması veya sizden olmaması onların kültürünü öğrenmenize engel değil. Zaten dünyada hakimiyet ve muvaffakiyet isteyenler kendilerinden olmayanları da tanımak mecburiyetindedirler.
Aslında en büyük korkumuz da bizden olmayanlara karşı bilgisizliğin, cahilliğin getirdiği
El
korku.
El mer'ü adüvün bima cehile bih. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Bir insan aslanı hiç görmese ama aslanı anlatsalar ona çok korkar. Gördüğü zaman o kadar korkmaz. Yani evet. Bu da bir hayvan, işte canlı falan. Yani onun için insanın... Mesela şimdi bizde bu Türk olmayan, Müslüman olmayanlara karşı aşırı korkakça düşmanlık biraz da görmemekten kaynaklanıyor. Osmanlılarda yok. Evet. Çünkü Osmanlı Rum'u görüyor, Ermeni'yi görüyor, Süryani'yi görüyor. Bunların da insan olduğunu, bunların da acıları, neşeleri olduğunu, yönettiğini ve bunlarla iyi kötü komşuluk yaptığını biliyor. Ondan dolayı mesela bu kompleks ve korku Osmanlılarda yoktur. Şimdiki ulus devletlerin eseridir. Yani İspanya'yı bu bakımdan da değerlendirmek lazım. Bir başka husus, yani Araplar İspanya'dan çekilmişler ama her tarafta biraz evvel söylediğim kokusu var. Endülüs'te zaten her tarafta Araplardan kalma bir bina, bir eser var. Kurtuba'daki La Mesquita, yani mescit, Kurtuba Ulu Camii muazzam bir eser. 850 tane sütun üzerine kurulmuş. Bakmaya kıyamıyorsunuz. Mihrabı harikulade. Tavan işlemeleri tahta üzerine altın yaldızla işlenmiş. Tam ortasındaki 150 sütunu kesip oraya bir kilise yapmışlar. Ne kadar çirkin bir kilise. Kral bile gelmiş 5. Karl demiş çok çirkin olmuş. Keşke yapmasaydınız. Yani başka yapacak yer yokmuş gibi. Ama harikulade bir mescit.
Şu anda ibadet
edilmiyor. İbadet edilmiyor, hayır.
Edilmiyor.
Kilisede ediliyor fakat mescitte ibadet edilmiyor. Bazı Müslümanlar namaz kılmışlar orada fakat mani olmuşlar. İspanya hükümeti şu anda namaza mani oluyor. Şöyle bir durum da var. İspanya'da 1 milyon Müslüman var. Bu az bir sayı değil. Bu 1 milyon Müslüman orada teşkilatlanmış olsalar İspanya hükümeti bunlara izin veriyor. Mesela her şehirde cami var. Ezan okunuyor. Müslümanlar gayet rahatlar. Demokrasi var ve krallık var. Her ikisi zaten farklı kültürlerin rahat yaşadığının şeyidir, göstergesidir. Krallıklarda ve demokrasilerde her zaman, yani kral olup demokrasi olmasa bile mesela Yugoslavya'da krallık zamanında Müslümanlar daha rahattı. Tito geldi. Evet. Veya demokrasi. İkisi birden farklı kültürlere bir toleranstır. Müslümanlar çok rahat. Oradaki Müslümanlarla da ben görüştüm. Her şehirde camileri var, kültür merkezleri var. Fakat fakirler. Çünkü buraya bunlar çoğu Fas'tan, Cezayir'den çalışmak üzere gelmiş insanlar. Sosyal seviyeleri oldukça düşük. Aralarında da kültürel ve farklı birisi tarikat ehli, biri değilmiş. Bunlar onu ayrıştırıyor. Bundan dolayı teşkilat olmaları mümkün değil. Bir de İspanyol Müslümanları var. Bunların vaziyetleri daha iyi. Sayıcı azlar ama sosyal seviyeleri daha yüksek. Bunlarla da onlar bir araya gelemiyorlar. Dilleri farklı çünkü. Onlar Arapça konuşuyor. Bunlar İspanyolca konuşuyor. Dolayısıyla 1 milyon Müslüman orada bir gücü yok. Gücü olsa mesela La Mesquita'yı alıp mescit yapmamaları, en azından bir kısmını. Kiliseye zarar verme, bir kısmını ibadete açmaları zaten ona müsaittir. Yani mihrabın olduğu kısım kiliseden farklı bir yerdedir. Sadece mihrabın olduğu kısmı cami olarak yapmak girişi de farklı mümkündür.
Peki başka Müslüman ülkelerin bu konuda bir girişimi olabilir mi?
Hiç duymadım. Ha,
yani sadece dünya mirasına dahil olduğu için açılabilir.
Şimdi şöyle Yaşanan yerler daha çok uzun yaşıyor. İçinde yaşanırsa. Bir mescit içinde ibadet edilirse daha iyi korunur.
Elbette ama şu ana kadar korunmuş olması da bunun tabii, aksi durumunda da...
Harapmış tabii ama içinde kilise olduğu için korunmuş. Yoksa kilise olması belki o da yıkılırdı. Nitekim Sevilla Ulu Camii harap olmuş, yıkılmış ama minare muazzam bir minare duruyor. Atla çıkılan bir minaredir. İçten atla çıkılan bir minare.
O kadar büyük.
40 katlı. 40 katlı bir minare. O kadar büyük. Geniş içi, çok
evet,
geniş.
Geniş, yani atla çıkılabilecek
kadar. At ve eşekle çıkmak mümkün. Merdivenli değil. İçinde yollar
yol
var.
Yol var.
Bu tabii İspanya hükümetini gene takdir etmek lazım. Bunları muhafaza etmesi de büyük bir şey. Ama tabii her taraf... Şimdi diyeceksiniz ki burası zaten Endülüs. Endülüs'te de mi olmasın? Evler, sokaklar zaten hep o Arap mimarisi. Havuzlar, bitki örtüsü öyle. Hamamlar var mesela. Endülüs'te Arap hamamları. Banyo Arap diyorlar. Aynı bizdeki banyolar gibi. Ve bunu İspanyollar da kullanıyorlar. Ve yeni yapılan banyolar da, hamamlar da bu usuldedir. Nasıl bizde şimdi saunalar var, yüzme havuzları var. Banyo Arap diye burada modern otellerde ve başka yerlerde banyolar vardır. Aynı bizdeki hamamlar gibi. Kuzeye gidiyorsunuz. Yavaş yavaş Arap kokusu, Müslüman kokusu azalıyor. Burada bile karşınıza bir şey çıkıyor. Mesela Madrid'de Kraliyet Sarayı'nın önünde bahçeler var. Bahçelerin en güzel kısmının adı Jardin des Campes del Moro. Arap kampı bahçesi. Arap komutanı Madrid'de orada kamp kurduğu için buraya Jardin de Moro diyorlar. Arap bahçeleri. Moro mağripli demek malum. Çok güzel bahçeler. Mesela yukarıda bir harabe var. Çevirmişler ve park yapmışlar. Emir Muhammed Parkı demişler. O Emir Muhammed oraya gelmiş, orada kalmış. Evinin kalıntılarını bulmuştu Emir Muhammed vaktiyle Endülüs Emevi Sultanı. Madrid'de bile siz bir Arap tesiri. Sokakta geçerken bakır işlemeci var. Toledo'da bakıyorsunuz adam La Galibe illallah diye işliyor. Hristiyan adam, Müslüman arkası yok. Elhamra'da var ya. O şey işlemiş duvarı, Kenan'a da bunları işliyor. Hristiyan usta eliyle tek tek tek gümüş tabak üzerine.
Kimin yani, rızkı nereden evet, geliyor belli değil.
Yine Barcelona'da gezerken, Sevilla'da gezerken bakıyorsunuz bir kervansaray. Tek kervansaray orada kalmış. Yani her yerde kokusunu buluyorsunuz. Bu koku bir taraftan tabii kültür, fen, teknik olarak bütün Avrupa'ya tesirini göstermiş. Kağıt düşünün, Endülüs vasıtasıyla Avrupa'ya gitmiştir. Araplar kağıdı Bağdat üzerinden Endülüs'ten tanıttılar.
Peki bir soru, aslında bunun tersini belki önümüzdeki haftalarda konuşacağız. Yani Araplar Endülüs'ten geriye geldiler tekrar kendi ülkelerine. Beraberinde ne getirdileri ve onların kültürünü nasıl değiştirdiği kısmını belki haftaya konuşuruz. Ama şu an itibariyle Avrupa'da, sadece İspanya'da değil, Avrupa'da Endülüs'ün estirdiği rüzgar
çok
nelere
çok
sebep
muazzam.
Oldu?
Bunu Avrupalı bilim adamları zaten söylüyorlar. Yani Avrupa'yı Avrupa yapan çok sebeplerden, başta gelenlerinden birisi Endülüs'tür. Yani Endülüs'ün dağılması, buraya Avrupalıların hakim olması, öteden beri burayla olan etkileşim zaten mevcuttu. Yani Endülüs Müslümanların elindeydi, hiç Avrupalılar gelemiyor mu, gidemiyor mu? Biraz evvel arz ettiğim gibi Papa bile gelip Endülüs'te okuyor. Bu tesir her zaman var. İyi münasebetler kurmuşlar. Devamlı savaş olmamış. Yani Alfonso, 6. Alfonso mesela Kastilya kralı düşmanına karşı yenilmiş, Leon kralına karşı gelip Sevilla Sultanı'na sığınmış. Onunla beraber uzun zaman yaşamış. Yani böyle şeyler var. Müslüman olan hükümdarlardan bahsediliyor. Yani tamamen düşmanlık üzerine kurulan bir kültür değil bu. Tabii buradan Avrupa'ya çok ciddi bir tesir gitmiş. Nedir o tesir? Müspet düşünce. Avrupa'da skolastik yapı, yani dinin ilmi engellemesi, tekniği engellemesi Hristiyanlığın, Endülüs sayesinde ortadan kalkmış. Endülüs'teki fen, ilim burada öğrenildikçe dünyada ilmin, tekniğin olduğu, medeniyetin olduğu anlaşılmış. Ve Hristiyanlık bunun önünde duramamış. Belki de Hristiyan Engizisyon'un en güçlü olduğu yerin İspanya olması boşuna değildir. Bunun dışında yemeklerde, sanattaki tesir belki bu kadar fazla değildir Avrupa'da. Ama bilimde, teknikte, İstanbul'un fethi, İstanbul'daki bilim adamlarının Avrupa'ya gitmesi, Haçlı seferleri sebebiyle öğrenilenler. Ama şurası bir hakikattir ki Avrupalılar medeniyeti, kültürü değil belki ama medeniyeti, ilmi, tekniği Şark'tan almışlardır. Bu ister Çinliler olsun, ister İranlılar olsun, eski Yunanların İran mimarisini aldığı gibi, ister Araplar olsun ki Arapların bu miras taksimindeki hissesi çok büyüktür.
Şimdi aslına bakarsanız kültürü o toprakta yaşayan, toprağın kendisi, o zamana kadar oluşturdukları ve o an ona karıştırılanlarla ölçmek lazım. Tabii. Evet, Endülüs ona bir şey katmış ama sonrasında onu nasıl tabii. yorumladığı kendi kültürüdür. Tabii medeniyeti ki. Tekniği getirmiş elbette. Olabilir ama sonra onu nasıl kullandığını
kendisini
tamamen,
adapte etmiştir. Evet. Kendisini adapte etmiştir. Kendi ruhundan, bünyesinden ona şeyler katmıştır ve kendi kültürü olmuştur. Kültürler arasında tesir görmek çok normaldir. Her Hı-hı. kültür birbirine zıt da olsa, birbirini sevmese bile mutlaka birbiriyle etkileşir.
Aslında o zıtlık bile bir etkileşimdir. Tabii, çünkü etkileşimdir. Kendi gücünüzü onunla ispat
evet,
edersiniz.
Evet, aynen öyle. Yani mesela Türk kültüründe Bizans tesiri inkar edilebilir mi? Arap kültüründe İran tesiri inkar edilebilir mi? Eski Türklerde Çin tesiri inkar edilebilir mi? İran'da Hint tesiri, bunlar birbirini ister istemez etkiler.
Aslında Anadolu'da yaşamış birisi İstanbul'a geldiğinde İstanbul'daki kültürün Anadolu'dan ne kadar farklı olduğunu
evet,
mutlaka görecektir.
Aynı insanlardır. Evet. Aynı din, aynı din,
oradan
aynı
gelenlerdir.
Irk, aynı ırka olmasına rağmen İstanbul'un, sadece İstanbul bile değil, inanır mısınız mesela Konya'nın kültürü bile farklı. Bursa'nın kültürü bile farklı. Şehir kültürleri farklıdır. Köylük yerin kültürü farklıdır. Kültürsüz demiyorum. Kültürü farklıdır. Hı hı. Problem zaten şehirlerin köyleşmesi değildir. Şehirlerin şehirle köy arasında bir yer olmasıdır. Yani şehre gelen köylülerin köylülüklerini bırakmaları şehirli de olamamalarıdır. Şehre gelen köylüler eğer köylülüklerini muhafaza etseler bu kadar kötü olmazdı. Çünkü ama köyün tabii bile bir kültürü vardır. O kültür bırakılmış, yeni kültüre de adapte olunamamış.
Ama o işte biraz önce söylediğimiz etkileşimle ilgili. Yani o şehrin neresine yerleştiğinizle ilgili.
Tabii ki.
O şehirde hemşehrilerinizin yaşadığı yere geliyorsunuz.
Zaten
onlar
öyledir.
Zaten mümkün olduğunca ayakta kalmak için verebileceği tavizi vermiş.
Evet.
Ve çok da dejenere olmuştur muhtemelen hayatta kalabilmek için.
Avrupa'da da bunun benzeri vardır. Şehirlerde, mahallelerde farklı insanlar otururlar. Mesela Yahudi mahallesi farklıdır. Mesela o memleket diyelim ki bir Viyana ise Macar mahallesi farklıdır. Fakir mahallesi, zengin mahallesi farklıdır. Soyluların mahallesi farklıdır. Esnaf mahallesi farklıdır. Köylü, Viyana köylerinden gelenlerin yerleştiği mahalleler farklıdır.
Ya da Viyana'da Yahudilerin yaşadığı
yerler
mahalleler
farklıdır. Hatta farklı Yahudilerin yaşadığı, mesela Alman Yahudilerin yaşadığı yerler farklıdır Macar. Ama neticede Viyana bir Viyana'dır. Bütün bunların üzerine damgasını esaslı bir şekilde vurmuştur. Ve adam Viyana Yahudisidir, Viyana Macarıdır, Viyana Almanıdır, Viyana zenginidir, Viyana fakiridir. Viyana'nın içinde Viyana olmayan yer yoktur.
Ortak payda.
Evet.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
bu güzel
ederim.
Sohbet için görüşmek üzere.